bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Erken çocukluk dönemindeki görme yetersizliği olan çocukların eğitimi. Çeviren ve uyarlayan Doçent Doktor Nihal Varol. Altı Nokta kayıt stüdyolarında seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 30 Nisan 2007. Okuyan Selmin Şengül. Ön söz. Bebekler ve okul öncesi dönemindeki çocuklar arasında görme yetersizliğinin artması nedeniyle görme yetersizliği olan çocuklara hizmet veren kurumlara talep giderek artmaktadır. Günümüzde görme yetersizliği olan çocukların öğretmenleri ve bağımsız hareket ve yönelim uzmanlarının çoğu bu çocukların ve ailelerin gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalmaktadırlar. Engelli çocuklar kanunundaki değişikliklerle özel eğitim hizmetleri 0-3 yaş ve okul öncesi dönemindeki yetersizliği olan çocuklara yaygınlaştırılmıştır. Görme yetersizliği olan çocuklara ilgi 1980'den beri artmaktadır. Amerika Körler Vakfı tarafından yaptırılan bir istatistiksel analize göre USLAN 1983, 5 yaş altındaki kör çocukların sayısında 1980'den 1990'a %19'luk bir artış tahmin edilmekteydi. Bu istatistiksel görme yetersizliği dışında yetersizlik alanlarında yer alan görme yetersizliği olan çocukları ya da yasal olarak kör tanımına girmeyen az gören çocukları kapsamamaktadırlar. 1984'ten 1990'a kadar görme yetersizliği olan bebek nüfusundaki artış %94,13 ve okul öncesi nüfusundaki artış %79,35 olmuştur. 1990 içinde de artışın devam etmesi beklenmektedir. USLAN 1983. Aynı zamanda görme yetersizliği alanında çalışan uzmanların gelecekteki eğitim gereksinimlerinin bu çok küçük yaştaki nüfusla çalışma üstünde odaklaşması gerektiğini işaret etmektedir. Görme yetersizliği olan bebeklerin artışındaki ana faktör, erken doğan bebeklerin yaşam oranındaki artıştır. Çok düşük doğum ağırlıklı bebekler, yaklaşık olarak 500-1500 gram, yeni doğan bakımındaki teknolojik ilerlemeler nedeniyle yaşamaktadırlar. Ancak bu bebeklerin çoğunlukla yetersizlikleri vardır. Bu yaşayan bebekler arasında öncelikle retronelantal fibroplasia olarak bilinen yeni doğan retinopatisi mevcuttur. Uzmanlar yılda 2000 yeni doğan bebekten çoğunun ağır derece görme yetersizliği olanların ya da tümüyle kör olanların %23'ünün belli derecelerde yeni doğan retinopatisi geliştireceklerini tahmin etmektedirler. Yeni doğan retinopatisinin oluşumu doğum ağırlığının azalmasıyla artmaktadır. Trepp, Dukman, Morse ve Silberman 1989, Kit ve Kitchens 1983. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde göz kusurlarının %33 olduğu bulmuşlardır. Çocukta görme yetersizliği gelişme riski taşıyan 4 olası faktör erken doğum, ailede görsel bozuklukların olması, gebelikte geçirilen enfeksiyon ve güç ya da yardımla yapılan doğumdur. Diğer görme yetersizlikleri de yeni doğan bebekleri etkileyebilir. Bunlar doğuştan olan kataraklar, göz tümörleri, retinitis pigmentosa ve göz sinirinin yetersiz gelişimini içerebilir. Aynı zamanda 13-19 yaşlar arası hamilelikte artış, erken doğumların, düşük doğum ağırlıklarının ve doğuştan sağırlık ve körlüğün ortaya çıkışını artırmaktadır. Şinge, Gilchrist, Small 1979. Geç hamilelik yaşı ise doğumdaki güçlükleri, kan zehirlenmesi, mongolizmin oluşumu ve yeni doğanda görme yetersizliği olasılığını arttıran diğer nedenleri arttırır. Çoklu yetersizlikle doğan bebeklerin sayısı da artmaktadır. Sağır nüfusun %25'inin görme yetersizliği vardır. Beyinsel ilmeni bireylerin %50'sinin çeşitli derecelerde görme yetersizliği vardır. Cross 1981. Ayrıca çeşitli ilaçların hamile kadın tarafından kullanılmasındaki artış da görme ve diğer yetersizliklerle doğan bebeklerin sayısını etkilemektedir. İlaca maruz kalan bebeklerin gereksinimlerinin karşılanması, gelecek 10 yılda eğitim alanının karşılaşacağı en büyük sorunlardan biri olabilir. Geleneksel olarak personel hazırlama programları, görme yetersizliği olan bebeklere hizmet veren program, özelliklerini gereksinilen derinlik ve şekilde belirtmemektedirler. Bu nedenle görme yetersizliği olan yeni doğanlara ve bebeklere hizmet verilmemekte ya da onların özel gereksinimlerini karşılayacak eğitilmiş personel olmaksızın genel özel eğitim programlarıyla hizmet verilmektedir. Buna rağmen son yıllarda kör ve görme yetersizliği olan bebekler, yeni doğan çocuklar ve okul öncesi dönemindekilerin eğitimi için birkaç program geliştirilmiştir. Öncelikle görme yetersizliği olan çocukların öğretmenleri ve bağımsız hareket ve yönelim uzmanları için personel hazırlama programları asgari düzeylerde bebek ve okul öncesi nüfusa da hitap etti. Zaman sınırlıkları derinliğine çalışma, küçük çocuklar ve onların aileleri ve onlarla uygulama çalışmaları için izin vermedi. Bu alanda yoğun öğretime gereksinimi ifade etmek için 1986, 1987 ve 1988 yazları boyunca 3 hafta yoğun yaz öğretim okulları şeklinde bir proje geliştirildi. Bu projeye görme yetersizliği ve çoklu yetersizliği olan bebekler ve aileler için personel öğretimi adı verildi. 3 yıl süresince 3 haftalık yaz okullarına 62 kişi, her yıl 20 ya da 21 kişi katıldılar. Eğitilenlerin çoğu görme yetersizliği olan çocuklarla çalışmaya meraklı erken çocukluk dönemi uzmanları ya da görme yetersizliği olan çocukların öğretmenleri ve bağımsız hareket ve yönelim uzmanlarıydı. Dersler her gün 9-16 arasındaydı. Bu kişiler 3 hafta süresince görme yetersizliği olan küçük çocuklarla nasıl çalışılacağıyla ilgili yoğun öğretim aldılar. Onlar pek çok uzman konuşmacıyı dinlediler. Görme yetersizliği olan küçük çocuklarla ilgili çeşitli programlara gözlem ziyaretleri yaptılar. Bebekler, okul öncesindekiler ve onların aileleriyle uygulama yaşantılarına katıldılar ve pek çok etkinliğe katıldılar. Vurgu, bu çocukların gereksinimlerini daha etkili olarak karşılamak için disiplinler arası çalışma ve aile katılımı üzerineydi. Her yıl bütün katılımcılara ek olarak 200'den fazla başka uzman, ebeveyn ya da diğer ilgili kişiler konuşmacıların sunularının bazılarına ya da tamamına katıldılar. Derslerde konuşmacılar tarafından yapılan yüksek nitelikli sunular, teori ve araştırmaların sunulduğu önemli sentezler, en iyi uygulamalar ve ilgili bilgi bu yayının hazırlanmasını sağladı. Her sunu kamerayla çekildi. Sonra ulusal olarak ilgili olduğu düşünülen sunular yayın biçiminde sunulmak üzere özetlendi. Sunuların içeriğinin alanda hizmet veren öğretmenler, uzmanlar, ebeveynler ve diğer ilgili bireyler için değerli olabileceği düşünüldü. Bu özetler derlendi, birleştirildi, eklemeler yapıldı ve projeye katılan konuşmacıların önemli raporlarını paylaşma çabasıyla basıldı. Ayrıca erken çocukluk dönemindeki görme yetersizliği olan çocuklarla ilgili ayrıntılı bir yayın sağlama çabasıyla derslerde verilmeyen kitaptaki bazı konular editörler tarafından yazıldı. Proje koordinatörü olarak ben pek çok diğer insanın çok büyük yardımları olmaksızın yaz okullarını başaramazdım. Kör ve görme yetersizliği olan çocuklar için uygun ortamlarla ilgili olarak bu kitabın editörleri, özel sınıflar, bütünleşmiş sınıflar ya da ayrı programların hiçbir çeşidini savunmamaktadırlar. Biz çok küçük görme yetersizliği olan çocuklar için en iyi yerleştirme şeklinin eğer onların daha sonraki yıllarda daha bütünleşmiş ortamlarda başarılı olmaları isteniyorsa ilk yıllarda özel program olduğuna inanıyoruz. Bu inanç ne gören çocuklarla bütünleşmeye engel olur ne de uygun olmayan bir program seçimini içerir. Çocuğun bireysel gereksinimleri yerleştirmenin uygun olup olmadığını belirleyen faktördür. Yaz öğretimi okullarının esas amacı görme yetersizliği ve çoklu yetersizliği olan bebekler, okul öncesi dönemindekiler ve onların aileleriyle çalışmak için personel hazırlamaktı. Şimdi bu büyüyen nüfusun gereksinimlerini karşılamada daha fazla uzman ve ebeveynin görme yetersizliği olan küçük çocukların gereksinimlerini daha etkili olarak karşılayabilecekleri umulmaktadır. Rona Pograund. Bölüm 1. erken çocukluk dönemindeki görme yetersizliği olan çocukların aileleri ve ailelere yardım yolları. Görme yetersizliği olan çocuk tek başına değil, yaşamında önemli bir rolü olan ailesinin bir parçası olarak görülmelidir. Küçük yaştaki görme yetersizliği olan çocuklarla çalışan bir uzmanın etkililiği, aileyi merkez alan bir düşünceyle artırılabilir. Görme yetersizliği olan çocuklarla çalışan uzmanlar, aileye karşı saygılı ve duyarlı bir anlayışa sahiplerse daha büyük bir etkileri olacaktır. Günümüzde ev ve çocukların bakımı için evde bulunan anne ve geçimi sağlayan babadan oluşan iki ebeveynli aile görüntüsü değişmiştir. Artık aile tanımı çalışan anneler, boşanma yoluyla bölünmüş aileler, üvey anne ve babadan oluşan aileler, yalnız ebeveynler ve büyük anne ve babaları içerecek şekilde genişletilmelidir. Okul öncesi çağ uzmanları, erken sağaltım programlarının desenlenmesi ve uygulanması sırasında çalıştıkları ailenin var olan yapısına fazlasıyla duyarlı olmalıdırlar. Ailenin değer yargıları, ilgileri, öncelikleri ve kültürel geçmişi dikkate alınmalıdır. Ailenin yapısı ve diğer özelliklerinin sağlıklı süreci içinde katılması, çocuğun gelişimi üzerinde olumlu etki yapacaktır. Bu bölümde görme yetersizliği olan çocuğun doğumuyla ilişkili olan bireysel tepkiler ve uyum döngüleri açıklanacaktır. Destekleyici iletişim, aktif dinleme ve bilgi paylaşımı içeren mesleki tepkiler tartışılacaktır. Görme yetersizliği olan bebeklerin aileleri, hastane yaşantısı, hastaneden eve gelme, okula başlama ve okul değiştirme dönemlerinde çeşitli sorunlar yaşarlar. Bu dönemlerde aileleri desteklemede uzmanlara yardımcı olabilecek çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca ailelerle çalışırken uzmanların daha duyarlı olmalarına yardımcı olmak amacıyla kültürel durumlar açıklanmıştır. Ebeveynlerin duygusal tepkileri. Görme yetersizliği olan bir çocuğun doğumu ailenin dengesini alt üst ederek mükemmel çocuğun ve ebeveynlerin öz saygılarının kaybolmasına neden olduğu şok, inkar, suçluluk, kızgınlık, depresyon, nesnellik ve çözüm evlerinde yaşanan çeşitli duyguları açığa çıkarır. Bazı yazarlar ebeveynlerin birer birey olarak düzenli, birbirini izleyen ve kestirilebilir tepkiler göstermeyebileceğini öne sürerler. Bireyler değişen sıralarla her evrede farklı zaman ve enerji harcayarak birçok kez çeşitli evrelerden geçebilirler ve bazı evreleri hiç yaşayamayabilirler. Ebeveynlerin duygusal tepkilerini mutlak evreler içinde sınıflamak uygun olmayabilir. Çünkü insan davranışı her zaman bilimsel bir model izlemeyebilir. Aşağıda görme yetersizliği olan bir çocuğun doğumuyla ebeveynlerin yaşadığı duygusal evreler 3 ayrı modele göre verilmektedir. Geleneksel model, düzeltilmiş model, bireyselleştirilmiş model. Geleneksel model. Aşağıdan yukarıya doğru ok işaretleriyle şok, inkar, suçluluk duygusu, kızgınlık, depresyon, nesnellik, çözüm. Düzeltilmiş model, şok, inkar, suçluluk duygusu, kızgınlık, keder, nesnellik, çözüm. Bireyselleştirilmiş model, şok, inkar, suçluluk duygusu, kızgınlık, keder, nesnellik, çözüm. Çözümden inkara, inkardan kızgınlığa, kızgınlıktan çözüme. Ebeveynin içinde bulundukları duygusal evreye duyarlı olmak kadar onları daha çok geleneksel modelden kaynaklanan önceden saptanmış beklentilere göre sınıflamaktan kaçınmak da önemlidir. Hangi evrede olurlarsa olsunlar, ebeveynler kendilerini ifade etmek için fırsat verilmesine, duygularının başkaları tarafından kabulüne ve aynı zamanda dürüst, empatik bir şekilde sunulan ve çocuklarını dikkate alan uygun bilgiye gereksinimleri vardır. Ebeveynlerin duygusal tepkilerinin bireyselliğe, 3 yaşında görme yetersizliği olan bir çocuğun annesi olan Patricia Seldiko'nun 1986 aşağıdaki açıklamalarında dikkat çekilmektedir. Şok benim yaşantımda ilk sırayı aldı. Hangi pencerenin dışından bakıyordum? Elbette bu pencereden atlamamı önledi. Daha sonra inkar evresini yaşadım. Bu çocuğumun aşırı şekilde engellenmesine neden oldu. Onun yetersizliklerinden fazlasıyla etkilendiğim için yeterli yanlarını göremedim. Buna rağmen bu yetersizlikle baş etmek için çok ayrıntılı bir sağlık programı oluşturdum. Bu programın yararları benim için duygusal bedelin değerli olmasıydı. Suçluluk duygusuna sıçrayayım diye düşündüm. Ama bu çok iyi ayarlanmış bir hamilelikti. Günlük süt alımına gebe kalmadan 2 ay önce başladım. Lokantaların sigara içilen bölümlerinde bile oturmadık. Çocuğumun doğum kusurlarının önlenemeyeceğini biliyordum. Ancak aynı zamanda onu hastaneden eve getirmeyi isterken ve onu büyütürken hiç suçluluk duygusu hissetmedim. Buna rağmen kızgınlık beni yiyip bitirdi. Süpermarketteki insanlara karşı kızgınlık, duyarsız doktorlara karşı kızgınlık, sütü döktüğünde kız kardeşime karşı kızgınlık, normal çocukları olan komşulara karşı kızgınlık, bir miktar kızgınlık hala kaldı. Arada sırada canlanıyor. Bunu kuramsal olarak keder izler. Keder, uyum döngüsündeki yerini hak eder. Bütün diğer evrelere eşlik eder. Keder, gelişimsel dönüm noktalarına erişmede, başarısız olduğumuzda su yüzüne çıkar. Çocuklarımız bu gelişimsel dönüm noktalarına ulaştığında, bu kez bunu başarmak için harcadıkları acı ve çaba yüzünden yine keder duyarız. Doğum günlerinde, ameliyatlarda, kaba sözler işitildiğinde ve gelişimsel testlerde de ortaya çıkar. Farklılığı kabul etmeyen bir dünyada çocuğumun her zaman farklı olacağını düşündüğümde acı hissediyorum. İnsanın kederden kurtulması sürekli çaba gerektirir. Tek olumlu yanı yetersizliği olan çocukların aileleriyle kolaylıkla ilişki kurabilmemiz. Bizler birbirimizin acısını anlıyoruz. Sonra nesnellik gelmelidir. Biz ebeveynler nesnel olmak zorundayız. Biz sorumlu tarafız. Nesnelliğin tanımlanması güç olabilir. Uzmanlar ve ebeveynler her ikisi de nesnel olmak isterken anlaşamayabilirler. Ancak nesnellik evrenin hayati önemi vardır. Gözyaşından sonra hangi tıbbi önerinin geçerli olduğunu, hangi hizmetlere gereksinim olduğunu, yani yapmak zorunda olduğumuz şeyleri değerlendirmemiz gerekir. Çözüm, günün birinde bunu hissettik. Sevgi, sorumluluk, kabul. Ailemiz birbirine sımsıkı bağlandı. Sarsıntılar, diğer insanların çözüm eksikliğinden oldu. İyi günlerde kendimi çocuğumun doğumunda olduğu gibi hissediyorum. Biz çocuklarımızın sınırlılığını kabul edip bilinmeyen bir potansiyele doğru onları iterek hassas bir çizgide yürüyoruz. Suçluluk duygusu beni yakaladı. Çocuğumun 2 yaşındayken acil ameliyat olması gerekti. Belirtileri niçin kaçırmıştık? Doktorlar belirtileri niçin kaçırmışlardı? Belirtiler gözlenemezdi ama ben onları bulamadığım için kendimi cezalandırdım. İnkar sinsice hareket ediyor. Çocuğum büyürken sınırlıkları olduğundan daha fazla görünüyor. Bununla mücadele ediyorum. Belki bir miktar zedelenmeyebilir. Tanrı bana daha çok çalışmak için zaman verir. Aile dışındaki kişilerin tepkileri. Görme yetersizliği olan bir çocuğun doğumu, ebeveynlerin duygularını alt üst edilmesine rağmen bu durum yakın akrabalar, arkadaşlar ve uzman personel tarafından olağanüstü bir durum değildir. Görme yetersizliği olan çocuğun teşhis süresi boyunca ebeveynlerin duygularının göz ardı edilmesi, onların şaşkınlık ve acılarının daha da artmasına neden olabilir. Sana başka bir fikir verebilecek bir uzman olduğuna eminim veya şimdi ne yapacaksın gibi ifadeler kullanılması ebeveynlerle iletişim yollarını kapatabilir. Akrabalar, arkadaşlar ve uzmanlar ebeveynlerin duygularını anlayabildiklerinde büyük bir acı duyuyor gibisin. Şimdi kendini şaşkın ve çaresiz hissediyor olmalısın veya ne bekleyeceğini bilmediğin için korku duyuyor olabilirsin gibi ifadelerle tepkide bulunarak daha destekleyici olabilirler. Uzmanlar her zaman öncelikle ebeveynleri dinlemeliler, daha sonra ailenin gereksinim duyduğu bilgiyi sağlamalıdırlar. Uzmanlar aktif dinleme yoluyla aile için öncelikli sorunların çözümünde onların kendi yeterliliklerini kullanmalarına izin verebilirler. Aktif dinleme, anladığını doğrultmak için karşısındaki kişinin söylediği şeyi veya hissettiğini düşündüğü şeyi açıklama ve geri yansıtmadır. Bu iletişim becerisi kişinin karşısındaki kişinin duygularını anlayabildiğini gösterir. İyi niyetli bir uzmanın öğüdü, aile tarafından istenmediği sürece bir sorunun çözümüne yol açmayabilir. Öğüt vermek, diğer kişinin yeterli olduğuna güven duymamayı ifade edebilir. Ebeveynler, çalışmaları uygulamak için en uygun kişilerdir ve onların önemli oldukları belirtilmelidir. Destekleyici iletişim. Görme yetersizliği olan bebeklerin aileleriyle çalışan uzmanlar daha olumlu iletişim yollarını öğrenmelidir. Destekleyici iletişimi içeren bir tutum içerisinde olmak, anlayışın ilerlemesi ve sorunların çözümünün artmasına zemin oluşturur. KOMS'a göre 1980 destekleyici bir tutumun ögeleri. 1. Başkalarının düşünce ve duygularını saygıyı ifade eden empatiyi. 2. Duygu ve düşüncelerin açıkça ifade edilmesini kolaylaştıran doğallığı. 3. Ortak bir çözüm için açıklığı gerektiren problem çözmeyi. 4. Karşılıklı olarak tatmin edici bir çözüme ulaştıran birlikte çalışmayı içerir. Destekleyici bir ortamı sağlamak için aşağıdaki faktörler de göz önüne alınmalıdır. 1. Başkalarıyla iletişim kurmak için samimi istek. 2. Dikkatli ve nazik bir şekilde dinleme. 3. Kendi bakış açısını başkalarıyla paylaşma. Destekleyici iletişim, arzu edilen sonuçlarla ilgili olarak önceden bilinen cevaplara dayalı olarak düşünmek ve bu sonuçlara ulaşmak için çözümler aramak demektir. Destekleyici bir iletişim kurmak isteyen uzmanlar, ailelerle bilgi paylaşımında aşağıdaki önerileri kullanabilirler. Öğüt değil, uygun bilgi sağlayın. Ebeveynlere tıbbi ya da gelişimsel bir teşhis açıklanırken güvendikleri bir akraba ya da arkadaşlarıyla birlikte olmalarını sağlayın. Bilgiyi anlamayı arttırmak için değişik şekillerde sunun. Bilgiyi duyarlı bir şekilde paylaşın. Bilgiyi ebeveynlerin anlayabileceği dilde ve kültürel olarak uygun bakış açısından sağlayın. Bilgi paylaşımında ebeveynin ilgilerini ve önceliklerini doğrudan ifade etmelerini cesaretlendirin. Ebeveynlerin tıp personeline göstermek için gözlerini not etmelerine ve sorular hazırlamalarına yardımcı olun. Görüşmede bulunmayan aile üyeleriyle bilgi paylaşımı sağlamak ya da ebeveynlerin teknik ve karmaşık bilgiyi anlamalarına yardımcı olabilmek için bilgiyi not alma ve TB kaydetme yollarını kullanmalarını özendirin. Aile üyelerine ayrı bireyler olarak davranın. Görme yetersizliği olan çocukların erkek ve kız kardeşlerine doğru bilgi verin ve duygularını açıkça ifade etmelerini sağlamaya çalışın. Ailenin çeşitli dönemlerde karşılaştığı sorunlar ve yardım yolları. Görme yetersizliği olan çocuğun yaşamındaki bazı dönemler aileler için stres dolu olabilir ve çeşitli kişi, kurum ve sistemle mücadele etmeleri gerekebilir. Hastane yaşantısı. Hastaneye yatma, herkes üzerinde olumsuz bir etki yapabilmekle birlikte, görme yetersizliği olan çocuğun doğumunu takiben sık sık hastaneye yatırma, aile yaşantısını kesintiye uğratabilir ve ebeveynleri yorabilir. Retinopati geliştiren erken doğan bir bebeğin hastane yaşantısı, erken doğan bakımıyla birleşerek aylarca sürebilir. Doğuştan kataraklı bir çocuk ise çok küçük yaşlarda çok sayıda ameliyat geçirebilir. Görme yetersizliği olan bebeklerin ebeveynlerinin çok sayıda tıp personeliyle etkileşimde bulunması gerekecektir. Bu kişiler birbirlerinden farklı görüş açılarına sahip olabilirler ve kişiler arası ilişkilerde de büyük farklılıklar gösterebilirler. Ebeveynler bir yandan hastanede saatlerce kalırken bir yandan da günlük işlerini halletmeye çalışabilirler.